Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, siyasi tarihimiz içerisinde Türkiye'nin anayasal devlet olma, çok partili hayata geçiş, demokrasi, hürriyet mücadelesini, bu mücadelede rol oynayan kurumları, kişileri, tarihi gelişmeleri, metinleri, bu dönem zarfında dış alemden, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan etkileri, aynı zamanda ekonomide, şehirleşmede, kültür hayatındaki bütün bu karşılıklı ilişkileri ele almaya ve böylece bugün güçlü bir şekilde devam eden Türk demokrasinin tarihi köklerini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Buradan Türkiye siyasi kültürü, siyasi tarihi bakımından bir ortak payda teşkil edecek dersler çıkarılacak. Güçlü tarihimize, zengin siyasi tarihimize işaret etmek istiyoruz. Bu çerçevede 1946 seçimlerini mütakiben devam eden çok partili hayat tecrübesi içerisinde 1946 yılında yaşanan gelişmelere bakıyorduk. Burada daha geniş bir perspektif açabilmek için dünyada olup biten hadiselere bir bakmamız, bunları bir hatırlamamız faydalı olacaktır. Malum bu İkinci Dünya Savaşı bitmiş, dünyada Soğuk Savaş'ın etkileri hissedilmeye başlanmış. Bu arada yeni dünya düzeni kuruluyor. Avrupa'da Almanya'nın, Uzak Doğu'da Japonya'nın geleceği tartışılıyor. Keza Avrupa'nın sınırları, Sovyetlerin durumu, bütün bunlar tartışılıyor. 19 Ocak'ta Polonya'da seçimler silah altında yapılıyor. Seçmenler oylarını hükümet bloğuna veriyorlar. 22 Ocak'ta Fransa'da yeni kabineyi sosyalist bir parti oluşturuyor. 1 Şubat'ta İtalya'da Hristiyan Demokratlar, Komünistler ve Sosyalistlerden oluşan bir kabine kuruluyor. Malum İtalya'da bu savaşın mağlupları arasında. 10 Şubat'ta Paris Konferansı'nda İtalya, Bulgaristan, Romanya, Finlandiya ve Macaristan Paris Barış Antlaşması'nı imzalıyorlar. Hala savaş bitmiş ama barış anlaşmalarının görüşmeleri devam ediyor ve nihayet bu tarihte imzalanabiliyor. 10 Mart'ta dört büyükler Almanya'nın geleceğini tartışmak için Moskova'da toplanıyor. 12 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman komünist tehdit altındaki Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolar yardımda bulunacaklarını açıklıyor. Dikkat buyurun, komünist tehdit altındaki Türkiye ve Yunanistan'a. Dolayısıyla bizim programımızda zaman zaman konuştuğumuz, bugün de bahis açacağımız bu komünist tehdidi, sol tehdit sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'nin içinde yer aldığı, Sovyet tehdidi karşısında yer aldığı Batı bloğu açısından da bir tespit ve bir tehdit haline gelmiş durumda. 24 Nisan'da Tel Aviv'in doğusunda bir polis barakası Yahudiler tarafından bombalanıyor. 4 İngiliz polisi ölüyor, 6'sı yaralanıyor. 4 Mayıs'ta 4 teröristin 3 hafta önce asıldığı Akka'daki hapishaneyi Siyonistler tahrip ediyor. 25 tutuklu serbest kalıyor. Bu arada işte Filistin meselesinin başlangıcı, İsrail'in kuruluş süreci ve burada İsrail'i daha sonra kuracak olan terör örgütlerinin yürüttüğü bir ciddi terör dönemi var. 5 Haziran'da Truman savaş sonrası tahribatı onarmak ve komünizm tehdidine karşı koymak için Batı Avrupa'ya yardım planı hazırlıyor. Ya savaş tahribatı var. Diğer taraftan da artık yeni bir savaş, soğuk savaş, komünizm tehdidi karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin yardım kampanyaları giderek işte bir savunma anlayışı söz konusu oluyor. 2 Temmuz'da Fransa ve İngiltere'nin kabul ettiği Marshall yardım planını Sovyetler reddediyor. 10 Temmuz'da Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'ın genel valiliğine Muhammed Ali Cinnah getiriliyor. 5 Ağustos'ta Filistin'de 35 Siyonist lider tutuklanıyor. 15 Ağustos'ta Hindistan ve Pakistan devletleri kuruluyor. 1 Eylül'de Macaristan'da komünistler seçimi kazanıyor. Tabi bu arada buralar işte Sovyet işgali altında. 16 Eylül'de İngiltere'de ekonomik kriz nedeniyle hükümet kamulaştırma kararı alıyor. 24 Eylül'de Hindistan'da Müslüman mültecileri taşıyan tren Pencap sonunda durduruluyor. 1200 mülteci Sihler tarafından kurşuna diziliyor. Bu arada bu Hindistan-Pakistan ayrılık süreci kanlı bir şekilde gerçekleşiyor. 26 Eylül'de İngiltere Araplarla Yahudilerin kendi gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıklayarak Filistin'i boşaltma kararı alıyor. Bu tabi orada kurulmuş, desteklenmiş güçlü Siyonist terör örgütlerine imkan veriyor. 4 Ekim 1918 Nobel ödülü sahibi Alman fizikçi Max Planck ölüyor. 14 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri test pilotu ses duvarını aşıyor. Bu havacılık bakımından önemli. 25 Kasım'da dört büyükler Almanya ve Avusturya'nın geleceğini tartışmak için ikinci kez Londra'da bir araya geliyor. 30 Aralık'ta Romanya'da Sovyet yanlısı hükümet Kral Mihail'i tahttan indiriyor. Bu tabii işte Soğuk Savaş'ın işaretlerini, bu sonraki dönemin temel problemlerini teşkil edecek. Filistin-İsrail meselesi gibi, Hindistan-Pakistan meselesi gibi temel problemleri ortaya koyuyor. Girişte ifade etmiştik, Truman komünist tehdidi karşısında Yunanistan ve Türkiye'ye bir yardım kampanyasından bahsetmişti. Şimdi Sovyetlerin tırnak içerisinde işgalden kurtardığı Doğu Avrupa, Orta Avrupa'ya doğru olan birçok ülkede Sovyet işgal kuvvetlerinin desteğiyle ve Komünist Parti'nin, Sovyet istihbaratının açık ordusunun desteğiyle bu ülkelerde komünistlerin iktidara geldiği bir süreç yaşanıyor. Giderek buralar Sovyet sistemine benzeyen bir siyasi rejime dönüşecek. Diğer taraftan bu tehdidin anlaşılması açısından söylüyoruz. Özellikle söylemek, hatırlamak lazım. Türkiye'nin evvelden Sovyetler Birliği sadece Doğu Karadeniz'de komşusuyken, savaştan sonra Bulgaristan'ın da kurtarılmasıyla beraber bu sefer Batı'da da Balkanlar'da da komşusu haline geliyor. Bütün Karadeniz Havzası Sovyet kontrolünde oluyor. Aynı zamanda İran ve Yunanistan'da iç savaşların yaşandığını görüyoruz. Darbe ve iç savaşlarda bunların taraflarından birisi iktidara gelmek için mücadele yürüten komünist partiler. Dolayısıyla Türkiye Sovyet tehdidiyle beraber Sovyet ideolojisinin taşıyan komünist partilerden ve onların arkasındaki açık Sovyet desteğinden de rahatsız. Bunun üstüne Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile saldırmazlık paktını devam ettirmek istemeyişi ve Boğazlarla Kars Ardahan'da bir takım taleplerde bulunması Türkiye'deki endişeyi, tehdit algısını artırıyor. Yani sadece komünizm bakımından düşünmemek lazım. Türk-Rus ilişkileri tarihi de bu bakımdan aydınlatıcı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecinde Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkan önemli gelişmelerinden birisi de Türkiye'nin, Osmanlı'nın o dönemde Rusya ile giriştiği mücadele ve savaşlar. O yüzden de Türkiye'de ciddi bir Rusya'ya karşı tarihten gelen bir endişe var. Bir de şöyle düşünmek lazım. Türkiye nüfusunun Kafkaslardan, Kırım'dan ve Balkanlardan gelen çok önemli bir kesimi Rus baskısı, taziyi, savaşları dolayısıyla yerini yurdunu bırakmış ve Türkiye'ye göç etmiş insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla hani siyasi, tarihi olarak bir endişe var ama aynı zamanda o endişeyi yaşayan bir sosyoloji Türkiye'de bir ciddi nüfus da var. Bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin Sovyet tehdidi algılaması karşısında Batı ittifakını yanında hissetmek, Batı güvenlik şemsiyesi altında bulunma çabaları böylece Truman tarafından bir karşılık verilmiş oluyor bu tercihe. Bu önümüzdeki dönemin önemli gelişmelerini de devam ettirecek. Bu sadece ekonomik bir yardım olmakla kalmayacak. 1946'da bir Missouri zırhlısının Türkiye'ye gelişi vardır. Daha önce savaş döneminde ölmüş, uzunca bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde büyükelçilik yapmış, ismin Türkiye'ye getirilmesi üzerinden yürüyen ama aynı zamanda Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri desteğini de ifade eden bir gösteri aslında bu Missouri zırhlısının gelişi. Bu zaman içerisinde Türkiye'nin NATO'ya giriş sürecini de hazırlayan gelişmeler. Yani bu arada sadece yardımlar değil, askeri ilişkilerin de, istihbarat ilişkilerinin de giderek arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabii bu ilişkilerin değişmesi beraberinde Türkiye içerisinde de bilhassa tehdit algılamasının biraz değişmesine yol açıyor. Hoş gerçi daha önce de Türkiye'de komünizm bir tehdit olarak algılanıyor. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin iyi yürüdüğü zamanda da Türkiye Cumhuriyeti komünizmi bir tehdit olarak algılıyor. Ama özellikle ilişkilerin kötüleştiği bu dönemde bu algının daha da arttığını görüyoruz. Tabii aynı zamanda bu batıda dediğimiz gibi bu soğuk savaşın başlayışı, bu Balkanlarda, Orta Avrupa'da Sovyetlerin bu kurtardığı ülkeleri komünistleştirme çabaları bu havaya bu manada bir katkı veriyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki solcu öğretim üyeleri meselesi böylece ortaya çıkıyor. 27 Aralık'ta Ankara'da milliyetçi gençlerce düzenlenen komünizm karşıtı gösteriler ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi baskını nedeniyle bu mesele yeniden gündeme geliyor. Hatırlayacaksınız daha önce de Şükrü Sükmen Süer'in Fevzi Çakmak'ı, Adnan Menderes'i ve Celal Bayar'ı solculukla hatta komünistlikle itham etmesi marifetiyle böyle bir tartışma başlamıştı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 Kasım 1944'te Türkçülük Turancılık davası adı altında o dönem milliyetçilerine yönelik kurduğu baskının da bir rövanşını arama gayreti içerisinde olan milliyetçi aydınlar, milliyetçi gençler bilhassa bunda rolü olduğunu düşündükleri Hasan Ali Yücel etrafında bir kampanya yürütüyorlar. Bu kampanyanın önemli sonuçlarından birisi de Hasan Ali Yücel'in bir takım öğretim üyelerini koruduğunu söylüyorlar. Bu kişilerin bir kısmı da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Hükümetten de destek gören milliyetçi öğrenciler Cebeci Meydanı'nda toplanarak komünizme karşı mücadele vereceklerini ant içtikten sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne geliyorlar. Solcu öğretim üyeleri Pertev Naili Boratav, Doçent Doktor Behice Boran ve Doçent Doktor Niyazi Berkes'in görevden alınmasını istiyor bu öğrenciler. Ayrıca onları koruduklarını söyledikleri Rektör Şevket Aziz Kansu'nun elinden de zorla istifasını alıyorlar. Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki solcu öğretim üyeleri resmi olarak ilk kez 1942'de gündeme geliyor. Fakültenin Felsefe Enstitüsü Başkanı Profesör Lacombe fakülte dekanlığına yazdığı bir yazıda enstitüde görevli Profesör Muzaffer Şerif Başoğlu, Doçent Behice Boran ve Doçent Niyazi Berkes'e sol, Doçent Necati Akter ve Hamdi Akdemir'in ise sağ görüşlü olduğunu, bu öğretim üyeleri arasında uyuşmazlığın öğretimi etkilediğini yazıyor. Sağcılar var, solcular var, bunlar birbirle mücadele ediyorlar ve bu da öğretim hayatını etkiliyor diyor. Daha sonraki yıllarda ortaya çıkan Sabahattin Ali, Nihal Atsız ve ırkçılık Turancılık davaları 1944'te enstitüye de yansıyor. Karşıt görüşler arasında tartışmanın arttığını görüyoruz. Tan gazetesi baskınından sonra 1945'te Ankara Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin bu olayı protesto etmek için hazırlık yaptığı duyulunca Milli Eğitim Bakanlığı fakültedeki solcu öğretim üyelerinin bu hazırlıklarla ilişkisini araştırmasını istiyor. Bunun üzerine Pertevin Aili Boratav, Muzaffer Şerif Başoğlu, Behice Boran, Niyazi Berkes ve asistan Medya Berkes hakkında soruşturma açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı soruşturma bu öğretim üyelerinin sol görüşlü oldukları gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırılmasına ilişkin bir raporla sonuçlanıyor. Evet, buradaki meseleye devam edeceğiz. Çünkü bu yılların ana tartışma konularından birine dönüşecek. Dediğimiz gibi Türkiye'nin Sovyetler Birliği ilişkilerinin bozulması, Soğuk Savaş'ın başlaması, Türkiye'nin Sovyet tehdidi karşısında Batı ittifakının içerisinde yer alması ve giderek bu ilişkinin sıkılaşması beraberinde buradaki sol komünizm tehdidini gündeme getirecek. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu çok partili hayata geçiş sürecinden, demokrasiye geçiş sürecinden rahatsız olan CHP'nin aşırı kanadı ve devlet içerisindeki bir takım bürokratlar bunu kullanarak demokrasiye geçiş sürecindeki sınırların daraltılmasını temin edecek. Buradan bir akıl, bir siyasi çerçeve çıkarmaya çalışacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu arada daha önce milliyetçilere yönelik yaptığı baskıyı da dengeleme arzusu bu sefer milliyetçi gençlerin katılımıyla bugünden bakılınca gerçekten anlaşılması zor bir takım hadiselere sebebiyet verecek. İşte Tan gazetesinin basılıp yakılması gibi, dil, tarih, coğrafya olayları gibi. Bunların üzerinde durmak lazım. Çünkü bunlar netice itibariyle dediğimiz gibi girişte üzerinde yeterli dersler çıkarılmazsa tekrar edebilen hatalara dönüşebiliyor. Bu bahiste Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sürecinde siyasi yelpazenin, siyasi reformların neden sınırlı olduğunun da ipuçlarını, işaretlerini buradan görmek mümkün. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık burada ara verelim. Bu bahse dediğim gibi devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.